Merhaba retro oyun severler. Retro dünyasını konu ettiğimiz podcast yayınlarımızın yeni bir kaydıyla karşınızdayız. Ben Serkan Arslan, yanımda tabii ki Cengiz Ermiş.
Merhabalar.
Ve Durul Varol var.
Selamlar.
Cengiz Ermiş'e YouTube ve Instagram üzerinden Cengiz Retro Game Room, Durul Varol'a Twitter ve Instagram üzerinden El Atarisi, bana ise Blogger ve YouTube üzerinden Oyun Laboratuvarı adı altında ulaşabilirsiniz. Ayrıca podcast yayınlarımızı retropodcast.blogspot.com adresinden de dinlemeniz mümkün. Bu kaydımızda Nintendo hakkında konuşmak istedik. Firmanın tarihi ve ürünlerini bilgimiz dahilinde konuşacağız. Bu vesileyle belki ileriki bölümlerde diğer konsollar hakkında, işte Sega, Sony gibi konsollar hakkında da konuşabiliriz. Bu onlar için bir seri başlangıcı olur. Ama bugün Nintendo'yu konuşuyoruz ve Nintendo nesler hakkında aramızda en büyük aşka sahip olan Cengiz'e topu atıyorum.
Şimdi Nintendo'nun tarihinden bahsedeceğiz dedik ama birçok insanın düşündüğü gibi ezelden beri oyun konsolları üreten bir firma değil aslında. Hatta birçoğumuzun da hayal edemeyeceği yıllara dayanıyor firmanın kuruluş yılı. 1889 yılında kurulmuş Nintendo firması ve firmanın kurucusu olan Fusajiro Yamauchi firmayı kurduğunda sadece tek bir ürün üretiyormuş. Bu ürünler de Hanafuda adı verilen İskambil kağıtları arkadaşlar. İskambil dediğime bakmayın, bizim bildiğimiz anlamdaki İskambil kağıtları yerine geçmiyor. Bazı geleneksel, yani Japonya'da geleneksel olan bazı kart oyunlarını oynamakta kullanılıyor bu kartlar. Ve baktığınız zaman üzerlerinde gerçekten ciddi bir el işçiliği var. Bu da şu anlama geliyor. Bu kartların hepsi tek tek elde boyanarak yapılıyor. Ve firmanın kurulduğu yıllarda Fusajiro Yamauchi kendi başına bu kartlara olan talebi karşılayabiliyorken, birkaç yıl içerisinde yatırımının, yani firmasının işlerin iyi gitmesinden dolayı yanına birkaç tane çırak alıp bu kartların boyamasını hızlandırmaya başlıyor. Ve Nintendo firması 1949 yılında Nintendo Playing Card Company'ye dönüşüyor. Yani tam adı Nintendo Playing Card Company. İçinde herhangi bir elektronik konsol, oyuncak vesaire yok.
Peki Nintendo'nun isim anlamı ne? Nereden geliyor ya da?
Şimdi az önce bahsettik ya, Hanafuda dediğimiz kartlar oyun kartları. Hı hı. Ve oyun kartında en temel unsur, bazıları teknik vesaire der de, oyunu böyle çok takip ederek oynamayan insanlar için olay şans oyunudur yani. Kart oyunları. Hani
en azından bizim için
aynen.
Öyle yani.
Benim için en azından bir şans oyunudur yani kart oyunu. Balını oynarım. Bu da zaten şöyle, balını oyna demek gibi bir şey. Hı. Çünkü şansı Allah'a bırak gibi, hani kendinden üst olan varlık ne varsa o inançta artık şansı Allah'a havale gibi bir durum anlamı çıkıyor.
Amin.
Amin inşallah diyorlar onlardan. Şeytanınız bal olsun beyler demek falan diye. Öyle de bir anlamı olabilir tabii. Nintendo'nun yeni yatırımlara yelken açma kararı torun Hiroshi'nin, yani bu Fusajiro dediğimiz, az önce bahsettiğimiz kurucu olan Fusajiro Yamauchi'nin torunu Hiroshi Yamauchi'nin Amerika'ya bir seyahati sırasında ortaya çıkıyor. Yani bu tip bir düşünce sadece kart üreterek hayatta kalamayacaklarına, piyasada güçlü olamayacaklarına dair düşünce Amerika'ya yaptıkları seyahat sırasında ortaya çıkıyor.
Bu bir iş seyahati mi bu, Amerika'ya yaptıkları?
Evet, Amerikan United States Playing Card, yani Amerikan oyun kartları şirketiyle bir görüşme yapmak için, bir ortaklık yapmak için gidiyorlar.
Yani aslında adamın aklında, yani bu torun Hiroshi'de bir globalleşmek var, dünyaya açılmak var.
Evet,
altında.
Ama maalesef kendini büyüyecek gibi düşünürken bu seyahat sırasında aslında yaptıkları işin ne kadar küçük bir iş ve ne kadar küçük bir operasyonla yürütülebilecek bir iş olduğunu fark ediyor. Ve bu birçok insanın da bildiği gibi, hani Japonlarda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir güçlü olma şeyi vardır, saplantısı.
Hı hı.
Tabii askeri yönden baltalanınca bu adamlar 2. Dünya Savaşı'nda, yani savaşta ellerine verilince ne yapıyorlar? İş dünyasında en azından güçlü olmak istiyorlar. Bu duygusunu tatmin edemeyeceğini görüyor bu seyahat sırasında. Çünkü Amerika'nın en büyük kart şirketiyle görüştüğünün farkında ve bu kart şirketinin sadece ufak bir ofis ve bir adet de depodan oluştuğunu gördüğünde büyük hayal kırıklığına uğruyor. Tabii bunca sıkıntının içerisinde diyor ki bir kafa dağıtayım diyor. Disneyland'a gidiyor. Bana şuradan bir taksi çevir evladım şeklinde. Biniyor gidiyor. Disneyland'da gezerken, hani adamların işi sonuçta eğlence ya, hı hı, kendiyle bir bağ kuruyor. Hani biz de eğlence işi yapıyoruz, bu adamlar da eğlence işi yapıyor. Ama asıl global eğlence işi, asıl büyük eğlence işi bu şekilde yapılır diye Disneyland'ın iş modelini kendine örnek alıyor diyebiliriz. En azından onlara hayran kaldığını söyleyebiliriz. Ve bu hayranlığının etkisiyle de bu boyadıkları, yaptıkları, ürettikleri diyeyim kısaca. Çünkü artık elle boyadıklarını düşünmüyorum yıl 1956'ya geldiğinde. Oyun kartlarında kullanmak üzere Disney Disney'in karakterlerini lisanslama niyetine giriyor ve bunu başararak Amerika'dan dönüyor.
İyi, eli boş dönmemiş sonuçta yani. Aynen. Bir ticaret anlaşması için gitmiş.
Ve bu da gerçekten işlerinde bir açılmaya neden oluyor şirketin.
Biri orada o tarihlerde çıkıp ya senin bu kurduğun firma zaman gelecek böyle Universal stüdyoların içinde Disneyland gibi bir şey kuracak deseler herhalde inanmazdı orada.
Valla amin derdi büyük ihtimal. Hani dedik ya Disney karakterlerinin lisanslamasıyla bir işlerinde bir açılma oluyor. Bunun gazıyla ve o Disneyland'da aldığı kararın doğrultusunda 1963 yılında Nintendo Playing Card Company adından Playing Card kısmını atıyor. Ve sadece Nintendo Company Limited şeklinde Nintendo yeni ismine kavuşuyor. Bunun sebebi de ele geçen sıcak parayı değerlendirip yeni sektörlere açılmak. Firmanın gelirini yükseltmek. Yani parayı öldürmeden diyor bir sürü yatırıma koyayım ki bir de ismimdeki Playing Card ismini atıp kendimi kısıtlayan bir firma olmayayım şeklinde bir karar alıyor. Ve çeşitli sektörlere el atıyor tabii. Bunların başında bir taksi işletmesi yer alıyor. Bu taksi işletmesi başta çok verimli oluyor. Yani getirisi çok iyi oluyor. Ama daha sonra sendikaların yaptığı çalışmalar sonucu çalışanların iş saatleri ve maaşları düzenlendiği için ve bu kanuna bağlandığı için Nintendo bir şekilde çalışanları sömüremediğinde
işin tadı kaçıyor onun açısından.
Aynen. Gelirlerin ciddi bakımda düştüğünü hatta zarar etmeye başladığını fark ediyor. Ya da şöyle bir tribe de girmiş. Bu kadar kar için bu iş çekilmez aga deyip
çekilmez.
Hani bırakmış da olabilir. Tabii bu taksicilik girdikleri tek sektör değil bunların. Daha sonra otelcilik. Bu arada Love Hotel deniyor bunlara. Bunların karakteri bizim bildiğimiz otellerden biraz değişik. İsterseniz
kaçamak oteller bunlar.
Aynen. Kaçamak yapabilir. Kaçamak oteli. Yani otel kavramında farklı bir yere sahip. Dediğin gibi kaçamak yapmak için 1-2 saatliğine de oda kiralayabiliyorsun. Özel bir amaç için. Bunun dışında hazır yemek ve televizyon sektörüne de giriyorlar. Yani televizyon kanalı açıp paketlenmiş hazır gıda üretiyorlar. Bu hazır gıda üretme kısmında da Temel Reis'in görsellerini kullanma hakkını lisanslıyor mesela. Daha sonra Nintendo tarihinde yine önemli bir yer olacak kahraman kendisi.
Yani adam aslında Hiroshi paraya koşuyor. Yani hani bir saplantısı yok. Ekmeğinin derdinde nerede parayı bulabilecekse oraya koşuyor.
Evet. Hem biraz böyle görkemli olsun, her yerde adım duyulsun. Hem de getirisi iyi olsun.
Yani bir açıdan hiç idealist değil. Tutturup gitmemek açısından. Para neredeyse oraya giderim diyor. Ama bir açıdan da çok idealist. Hepsini üst düzey başarıyla yapmak istiyor. Yani değişik bir kafa daha.
Evet, hayal ettiği başarı olmadığı anda da bırakıyor yani. Öyle bir durum var.
Bu şey hazır yemek ve televizyon sektörünü yaptı, etti. Bunlarda da işler kapattı.
Aynen. 1964'ten sonra bir de kart satışlarındaki karları da oldukça düşüyor.
Ha, asıl işi karta devam ediyor bu süreç evet, içinde. Kart... Ondan çekilmiyor.
Aynen aynen. Ha, kart tamam. Terk edilmiyor.
Ben sadece bunları terk etti zannettim.
İsimdeki playing kart kısmı iptal ediliyor.
Anladım.
Şimdi ne oldu? Bu denediği sektörlerde battı. Battı diyelim yani. Vazgeçtiler bu sektörlerden karlı olmadığı için. 64'te kart satışları da çok kötü gitti.
Ha, kart işini bırakmıyorlar. Kart işi devam ediyor.
Hayır, sadece isimden atılıyor. Hani çok sektörlü bir firma olduğu için kendilerini kartla en azından isim bakımından da olsa kartla kısıtlamamak için.
Ha, ben ana kalem
isimden atıyorlar sadece.
Ana kalemi yani kartların ana kalem olarak gittiğini, kartlar düşüyor, geri plana atıldı iyice, bitti.
Ya Amerika'da gördüler ya hani diyor. Abi biz kart yaparak çok da bir yere gelemeyeceğiz. Yani bir yandan taksidir, oteldir, televizyondur. Hangisiyle atak yapıp patlayacağız mevzuyu onu deniyor adamlar bir yandan da.
Ama bir yandan da kartlarım satıyor, buradan niye parayı kesin diyor, bir yandan da kartları getiriyor.
Disney'de okay. Gene ilk hallerinden daha elle tutulur bir başarı Disney karakterleriyle sağladı herifler.
Okay, okay, tamam.
İşte orada patladılar, şimdi de kartta patlıyorlar yani başarısız oluyorlar. Anlamda patlama bir de böyle he, olumludur yani.
Olumsuz patlama.
Olumsuz patlıyorlar, havaları iniyor. 1966'ya geldiklerinde bu hani kart satışlarını sonuçta oyuncakçılara sevk edip oyuncakçılarda yaptırıyorlardı satışlarını.
Perakendecileri oyuncakçılar bunları.
Aynen. Bu bağlantıları kullanarak da oyuncak sektörüne girmeye karar veriyorlar. Ve bu sektördeki ilk oyuncakları Ultra Hand oluyor. Ultra Hand böyle çizgi filmlerde bu şey... çapraz yaylardan oluşan, çapraz makaslardan oluşan böyle yumruklar vesaire vardır hani.
Ha bu onu, durduğun yerde açıyorsun evet, yumruk gidiyor aynen. Falan. Onun gibi. Şeyi vardı küçükken biz. Bir tane boksör vardı eline geçiyordun tık tık vuruyordun
aynen, şeyde. Bu vurmaya değil kavramaya dayalı. Uzaktaki, yüksekteki bir şeyi almak için bir kıskaç sistemi.
Hı. Sen bunu gördün mü?
Gördüm oyuncak. İnternette gördüm.
Efektif bir şey mi yoksa sadece oyuncak gibi? Evet. Bir şey kavrayabiliyor mu yani?
Kavrıyor ya bayağı iki tarafından tutulabilecek şey. Bardağı tutamazsın. ama daha kaygan yüzeye sahip olmayan bir şeyi tutabilirsin. Yani.
Defter mefter alabilirsin, gazeteyi alıp çekebilirsin.
Aslında bardağı bile tutabilirsin belki, çünkü kolun ucunda vantuzları var yani, kavrayabilir de aslında.
Ya da şimdi otoparkta gidiyorsun, otopark sana bileti istiyor, cartıyor. Onunla o
bileti çok güzel olursa.
Bileti çok
kutusunu güzel. Kutusuna da baktım ben internette. Çocuk babasının cebinden cüzdanını...
Oy. Arka bayağı tırnakçı yani bayağı.
Aynen. Bu peki Ultra Hand neden önemli? Neden onun hakkında konuşuyoruz? Bunun bir sebebi var. İlk oyuncağı olması dışında aynı zamanda Gunpei Yokoi'nin, yani ilerleyen tarihlerde bize Game Boy'u sunacak olan arkadaşımızın da ilk tasarımı oluyor bu.
Bu Gunpei Yokoi ne, mühendis falan mı? Endüstri mühendisi gibi bir şey mi?
Gunpei Yokoi aslında şirkete ben sizin oyuncak geliştiriciniz olacağım artık diye girmiyor. Ortalıkta bu bakım onarım işlerini yapan bir mühendis kendisi. Aslında teknisyen bile olabilir. Çünkü çevirilerde hep mühendis olarak diye çevriliyor. Ama şu da bir gerçek. Bunlar teknisyeni de mühendis olarak kullanıyor. Evet. Hani yüksek mühendis falan olmayabilir yani adam.
Mühendis yokluğundan.
Sadece çok zeki
yokmuş.
Bir adam da olabilir. Yani ortalıkta gezip işte sızdıran boruları sıkıştıran, bakıma ihtiyacı olan kapıları tamir eden, depoyu düzenleyen falan bir adam aslında Gunpei Yokoi. Tabii bu Ultra Hand'le artık kendisine oyuncak geliştirme departmanında bir yer ediniyor.
Tabii tuttuysa oyuncak büyük bir artı işlemiştir hanesini.
Yine bu oyuncak yıllarında Gunpei Yokoi'nin Ultra Machine adı verilen bir mini top fırlatma makinesi var. Yine daha çok Amerikan filmlerinden falan gördüğümüz otomatik beyzbol topu atan makineler var. Tenis topu atan makineler var. Onun minyatürü. Çocukların evde kullanabileceği tarzda bir top fırlatma makinesi. Yine böyle biraz daha aşk ve tutku ölçer var bir tane. Love Tester adı verilen.
Nasıl ölçüyor bunu? Anlatsana bir.
Abi şey, ortada bir tane metre var, gösterge var. İki tane de metal probu var. Aşıklar işte biri elini bir probun üstüne koyuyor. Diğeri diğer probun üstüne göre birbirinin gözüne bakıyorlar. Ne kadar çıkacak?
Onun yakın zamanda da yalan makinesi mi, doğruluk mu, gerçek mi, cesaret mi, öyle bir şey vardı. Öyle uyarlaması vardı.
Masa
öyle.
Üstü oyunu vardı
masa
gene.
Masa üstü oyunu vardı evet. Üstünde şey işte erkek kadın simgeleri oluyor. Onların isimleri var mı onu da bilmiyorum. Artılı oklu falan var ya böyle.
İsimlerin İngilizce olduğu hep dikkatimi çekti. Japonya'da bu şekilde mi piyasaya çıkıyor bunlar?
Abi ben kutuları gördüm. Böyle Love Tester, Ultra Machine, Ultra Hand yazıyor.
Abi yani. Famicom'da Japonya'da çıktı da Family Computer değil mi yani?
Cool sonuçta. Yani bunlar.
Family Computer.
Şey olabilir mi ya bunlar Japonya mesela bizde de var ya, tabelayı yazarsın ama İngilizce yazdın diye daha bir havalı olursun. Öyle bir şeyleri var mı? Kafaları var
bak,
mı?
Ben çok Türkiye'den çok net bir örnek hatırlıyorum. İki cümleyle sınırlamaya çalışacağım. Adamlar bot çıkartıyorlar. Marka Avcı çıkıyor. Adamların depoda patlıyor mallar. Depodan geri çekiyorlar. Yırtıyorlar abi. Fabrikada jiletle kesiyorlar ve hunterları yapıştırıyorlar.
Satılıyor.
Patlıyor. Yani Türkiye'de böyle bir şey var.
Belki
yani,
Japonya'da da vardır. Bilmiyorum.
Tabii aslında 66 yılları falan da tamam, Amerika bunları savaşta falan yendi de Amerikan özentisinin falan başladığı dönemler bunlar.
Yok, hala Japonya'da İngilizce yazılı, hatta salak saçma yazılı tişörtler böyle hani havalı olarak şey yapılır.
Cool.
Bilinir ve hani o şekilde kullanılır.
Farklı bir kültür, farklı bir alfabe bir de yani sonuçta. Bizde de cool oluyor ya, Japonca bir şeyler, dövmeler falan yaptırdığın zaman.
Kapı, baca falan yazıyorsun koluna.
Aslında şey, benim bir arkadaşım yazdırmıştı. İsmini yazdırmak için gitmiş. Sonra Japonya'ya gelen bir arkadaşını okutmuş. Lan burada bir bok yazmıyor demiş. Yani 4-5 tane şey Japonca, belki harf bile değil. Japonca'da alfabede öyle bir şey bile yok belki. Dizmiş adam.
Mevzu uzuyor da, Japon dili edebiyatı mezunu bir arkadaşımız vardı. Bu bütün eş dostun Japon kanji dövmelerini, oğlum yapmayın bunları, yalan yanlış bunlar diye bozuyordu çocukları. En azından Mehmet'e sorarak yaptırıyorduk biz de, yaptıracaksak.
Fotoğrafını çekip önce. Şimdi bunları yaptılar, oyuncakları, ama başarı yine çok uzakta. Çünkü piyasada Bandai ve Tomy diye Nintendo'yu çok pis tokatlayan iki firma mevcut. Bunlar oyuncak sektörünü kimseye bırakmaya niyetli olmadıkları için Nintendo burada da kendine bir yer edinemiyor.
Yani, Tomy de Japon markası mı?
Evet, Tomy de Japon.
Tomy de Japon, tamam.
Ama şöyle bir şey var. Tomy mesela tasarımlarını başka ülkelerdeki oyuncak üreticilerine lisanslayıp kendi kalitelerine uygun bir şekilde tekrar ürettirebiliyor. Yani Amerika'da Tandy olarak görebiliyorsun o ürünü.
Anladım. Bu arada Bandai ve Tomy, bilmeyenler için ekleyelim, hala piyasada aktif bir şekilde oyuncak üreten iki firma.
Aynen.
Gayet de güçlü duruşları var.
Hatta Bandai'nin Namco ile falan ortaklıkları.
Oyun sektörüne girdiğin zaman evet.
Oyun sektörü de var.
işin içine aksesuar varsa Bandai'yi çıkma olasılığı yüksek olabilir.
Evet.
Bu işte de patlayınca hani diyoruz ya para neredeyse oraya gidiyor diyorum sen. Onun gibi bir durum var. O sıralarda arcade salonları yükselmeye başlıyor. Yani arcade salonu diye bir kavram popülerleşmeye başlıyor. Tabii ki ortaya çıktığı dönemler daha eski. Burada bazı elektromekanik oyunlar oynatılıyor. Tabii şimdi bildiğimiz gibi şurada Street Fighter, burada Tekken oynanmıyor. Ya da benzeri elektronik sadece grafiğe dayanan oyunlar oynanmıyor. Bunlar da onlardan feyz alıp terk edilmiş bowling sahalarını light gun oyunları oynanabilecek atış poligonlarına dönüştürüyorlar. Hmm. Yani hedef vurmaya yönelik light gun prensibiyle çalışan atış poligonları.
Yani kabaca bowling salonunda oynanan duck hunt yapıyorlar kabaca.
Bu meşhur
evet,
Amerikan
çok kaba
filmlerinde
olmadı,
hep vardır. Bu ördek vurmaca cartür, shooting gallery dedikleri. Bu tarzda bir şey mi bu? Yoksa yine şey mi? Fiziksel olarak ben ördeği vurmuyor muyum? Bunu ışıkla mı yapıyorum? Yani light gun
ışıkla, ışıkla. Işık sensörleriyle yapılıyor.
Ama yine mekanik canlıları vuruyorum.
Bu şeydeki aynen, ya. Mekanik. Filmsi de yok muydu? Böyle bir kovboy kasabası gibi vardı. Sen bir silahla ateş ediyordun
evet,
da.
Evet.
Yok gitar çalıyordu elde. Yok işte akbaba vak vak vak diye.
Yarı elektronik, akbaba yarı mekanik da, sistemler bunlar.
Vak vak demem ördektir ama akbaba işte ne sesi çıkartıyorsa artık. Ben şurada şuna takıldım. 1956'da Disneyland'e gidiyor ve Disneyland'de adamın ufku açılıyor. Ama herhalde Disneyland'de de o tarihlerde arcade makineler falan vardır. Yani
işte o zamanların arcade makinesi dediğin zaman içine para atıp
koşarak bir kaçtığın makineler.
İşte at yarışı oynarsın ve silahla atış yaparsın.
Sonra arkandan gidersin. Ya at yarış bu arada at yarışı diye bir mevzu var bunların arcade tarihinde. Oraya geleceğiz.
Ha geleceğiz tamam.
O değişik bir durum.
O zaman tekrar devam edelim. Arcade salonu yükseliyor. Bunlar i̇şte bowling salonundan şey yapıyorlar. Light gun oyunu.
Burada da tabii bir patlama oluyor. Olumlu patlamadan sonra bir de gümleme oluyor yani. Başaramıyorlar bu işte de bir zengin olamıyorlar.
Herhalde bunlar da piyasayı bir tahlil edemiyorlar ya. Girdikleri işler çünkü parayı kazanıyorlar sonra düşüyorlar. Parayı kazanıyorlar sonra düşüyorlar.
Bir geçiş dönemi de olabilir. Yani bir geçiş dönemine denk geldilerse insanlar bir şeyi hemen yeniliği deneyip daha sonra hemen peşinden çıkan bir yeniliğe yöneliyor da olabilirler.
Evet yani şu an günümüzdeki gibi tamamen oturmuş trendler olmadı için o zaman.
Aslında günümüzde de şey var, bu korku evleri birden ana şey varmış, korku evi varmış falan gidildi. Sonra İzmir'de 40 tane açıldı. Şimdi giden yok gibi.
Gidip korkmayınca insanlar üzülüyor tabii.
Tabii. Ben birine gidip korkmuştum. Yani çok şey değildi. Ekstra bir şeyler yoktu ama kendini ambiyansa ya ben buraya para veriyorum bunun karşılığında korkmak istiyorum ben burada korkarım diye gidersen korkuyorsun. Lan bunların hepsi zaten düzmece deyip adama tokat atmaya çalışırsan korkmuyorsun.
Paramızla rezil oluyoruz hayvan diye. Fakat işte bunda aslında en son bu işte rezil olmaları bir işe yarıyor diyebiliriz. Çünkü buradan sonraki durakları bunların artık korku evleri oluyor ve korku evinden parayı kırıyorlar. Bildiğiniz üzere de İzmir'deki bütün korku evleri Nintendo tarafından açılıyor.
İş getiriyor.
Nintendo tarihi bu kadar. 1974'e geliyoruz arkadaşlar. En azından bu başarılar, başarısızlıklar bizi 1974'e kadar getiriyor ve artık bizim bildiğimiz Nintendo olma yolunda bir adım atılıyor ve Magnavox Odyssey'in distribütörlüğü Nintendo tarafından alınıyor.
Magnavox Odyssey neydi?
İlk nesil bir konsoldu.
İlk nesil ev konsolu.
Bu konsolları ev formatına eve sokan ticari anlamdaki ilk konsol diyebilir miyiz?
Deriz deriz. Herkes diyor biz niye demeyelim tamam. Yani. Sonra 1977'ye geldiğimizde artık Nintendo diyor ki yeter sizin bu Magnavox'u sattığımız. Bizim de artık Color TV Game adında bir konsolumuz var. Biz onu satacağız diyor. Ve Color TV Game ilk Nintendo oyun konsolu olan Color TV Game'lerin üretimine satışına başlanıyor.
Bunlar dedicated makineler. Kaç tane var Cengiz bundan?
Abi 4 tane var. Bir tanesi sürüş oyunları.
Yani şey hepsinin içinde farklı farklı oyunlar var. Kesinlikle evet. Değiştirilebilir oyunlar yok. Hmm. Yine ilk nesil cihazlar bunlar.
Benzer oyunun birkaç varyasyonu var diyebiliriz. Mesela çok kalabalık trafikte sürme, az kalabalık trafikte sürme gibi hani oyunun aslında zorluk seviyeleri orada farklı oyunlar olarak lanse ediliyor o yıllarda.
Yine Pong'larda da squash diyor, Pong diyor, tenis diyor. Yine hepsi işte çubukların biraz uzayıp kısalmasından ibaret.
Bu bana şeyi hatırlatıyor. Bu yine 90'larda geleceğiz Game Boy yükselişine. Tetris'ler vardı, brick game'ler. Onun içinde böyle değişik kombinasyonlu oyun yaparlardı. Böyle bakardın Formula 1 araba arabası gibi bir tane araba gitmeye
bence kaldı. Büyük inovasyondu ama onlar. Gerçekten farklı oyunlardı onlar.
Yani hani o senin Pong türevleri dediğinde o mantıkta aslında aynı şeylerle çubuklarla ne gibi varyasyonlar yapabiliriz?
Ponglar oyun mekaniğini hiç bozmuyordu ama senin söylediğin Brick Game'de adam sana elinden geldiğince bir araba yarışı deneyimi veriyordu. Ya da Snake oynayabiliyordun onda. Snake...
Space Invaders gibi bir şey bile
evet,
vardı.
Evet yani Tetris'le hiçbir alakası yoktu Snake'in. Hani Pong'da hani dediğim gibi karşı rakip yok. Benim çubuğum biraz daha kısalmış, squash olmuş oluyor bu falan. Aslında aynı oyun mekaniğini biraz daha ısıtıp sana geri veriyor.
Onlarda şey benim çok ilgimi çekiyordu. Vectrex'te de var. Transparan renkli bir tabakayı televizyon ekranına koyuyordun. Evet. Örneğin futbol mu oynuyorsun? Yani hayali kaleler var ya. Oraya adamları yerleştiriyordu. Adamların arasından top gidiyor. Bu Odyssey'de falan vardı herhalde değil mi?
Evet.
Vardı.
Overlay'ler Odyssey'de kullanılıyor. Evet. Ve...
televizyonlar siyah beyaz. Televizyonların üstüne renkli naylon gerince renkli bir oyunumuz olmuş oluyor.
Ve şöyle kutunun içerisinden hem 37 ekrana hem de 55 ekrana yan overlay'ler çıkıyor. Aynı oyunun iki farklı overlay'i çıkıyor.
Çok güzel bence.
Odyssey'den bahsediyoruz bu arada. Evet. Evet. Şey değil. Color TV Game'den.
Color TV adı üstünde Color TV.
Şey dedin ya Tetris'te araba yarışı vardı. Mesela bu Color TV Game'in araba yarışı varyasyonu aynı oyun neredeyse.
Hmm.
O kadar detay var ve o kadar oynanırlık var. Benim en çok hoşuma giden, benim favorim şeye benzeyen. DX Ball falan vardı ya önceden.
Arkanoid tipi
bir. Arkanoid tipi oyun. Çevirmeli oynanan. Tepsiyi sağa sola hareket ettirdiğiniz ve yukarıdaki tuğlaları kırdığınız oyun. Tipi de çok hoşuma gidiyor ve oynanabilirlik açısından da diğerlerine bence fark atar gibi geliyor.
Tabii günümüzde bunlar Nintendo'nun teknik olarak ilk konsolları olduğu için yüksek derecede koleksiyon değerine sahip olduklarından dolayı oldukça pahalı cihazlar. Büyük ihtimalle uzun bir süre daha eline geçmeyecek o cihaz Cengiz.
Evet, evet, evet.
Dost acı söyler.
Maalesef maalesef. Yani zaten odada yer yok. Gerçekten yer yok. Ha, bulsam 100 kağıdı alır mıyım? Alırım, döve döve alırım yani.
Alırsın ama oynayabilir misin peki?
Oynayamam. Çünkü televizyon sistemimiz maalesef Japon sinyallerini desteklemiyor. NTSC desteklese bile.
Yani bu Color TV'lerden herhangi birini alsam eve getirsem televizyon taktığımda görüntü alamayacağım anlamına mı geliyor?
Çok çok çok karlı, kayan, senkronizasyonu olmayan, makinanın can olduğunu belirten bir görüntü alacaksın ama kesinlikle oynanabilir bir görüntü değil bu.
Ama o kadar paramız varsa bunun yanında başka bir şey de getirtebiliriz.
Japonya'dan tabii biz bu cihazı getirttiysek ve bu cihazlar yalnızca RF desteklediği için ve bizim multi televizyonlarımız yalnızca PAL RF desteklerinden dolayı bir tane Japon VHS makinesi bulabilirsek Japon NTSC J-RF'i kabul edip kompozit olarak multi televizyonlarımıza bunu oynayabiliriz.
Siz durumun VHS dediğine bakmayın. VHS'den bahsediyor. VHS... Yani bildiğim VHS'den bahsediyorum.
Aynen. Video oynatıcı.
Video oynatıcı. Yani ben bunu bit pazarında buldum. Color Game'i geldim eve.
Benden dayağını yedin.
Hayır ya dur bir dakika. Bilmiyorum ya Nintendo'yu geldim eve taktım. Ana bu bozukmuş diye atabilirim yani.
Onu bana vereceksin işte o zaman. Ha. Ben onu yaparım bir gün.
Tamam o zaman böyle bir şey bit pazarından bulduk televizyon taktık çalışmıyor diye atmıyoruz kesinlikle.
Bir de şöyle bir şey
Cengiz'e
var.
Yolluyoruz.
NTSC dedik ya. Amerika'daki NTSC'yi bile oymuyor. Japonya'daki NTSC. Evet. Öyle bir durum da var yani.
Anladım. Peki bunları da Gunpei mi yapıyor?
Evet. Gunpei Yokoi bu konsolların üzerinde çalışıyor ve aynı zamanda bizim daha sonra yine karşımıza sıkça çıkacak olan Miyamoto'nun da gün yüzüne çıktığı ilk etkinliklerini gösterdiği yıllar oluyor. Bu Color TV Game yılları.
Anladım.
Abi bu arada tabii 1974'ten 77'ye geçtik. Color TV Game ev konsoluna girdi dedik. Ama arada tabii farklı bir sektörde de bunlar varlık göstermeye başlıyor. Ve 1975'te ilk arcade makinalarını piyasaya sürüyorlar. Bunun adı EVR yani EVR Racing adında bir at yarış simülasyonu. Demin beri bahsettiğimiz gibi bu bir elektromekanik makina.
Hı hı.
Aynı anda 6 kişiye kadar oyuncunun oynamasına müsaade ediyor. Bu çok karışık bir makina. Yani oynanışı da karışık. Kurallarını birçok insan anlayamıyor. Bu karışıklıktan ileri gelen bir bakım onarım zorluğu da var. Bu Nintendo'yu çok ihya etmiyor bu yüzden. Çünkü kolay arıza yapıyor. Karışık olduğu için birçok insan bu arcade makinasını tercih etmiyor. Ve arcade'deki ilk denemeleri de bu yüzden biraz sekteye uğruyor.
Sen bu cihazın videosunu, resmini falan gördün mü? Nasıl bir şey?
Abi çok kötü fotoğraflarını gördüm. Birkaç tane. Mekanik abi. Yani bir ekran yok.
Kaba taslak bir anlatacak olursan.
Pinball makinesine benziyor.
Tamam.
6 kişinin veri girebileceği, hani ne yöntemle girdiğini tam algılayamadım resimlerden. Ya bahis koyabileceği. Hı-hı. Kontrolcüleri var. Böyle etrafına bir yemek masasına sıralanır gibi sıralanıyorlar ve ekranda mekanik atlar hareket ediyor.
Anladım. Ben şeyden sordum. Yani bizim şeyde Luna Park'larda falan da vardı. Böyle toplar olurdu. Hı-hı. Önünde bir tane işte yarış pisti olur. Evet. Sen o topları şey sokunca işte 9, 8, 7 diye rakamların olduğu, hı-hı, deliklere sokunca hangisine soktuysan o kadar hani ilerlerdi. Onun gibi bir şey mi acaba? Dedim ki değilmiş galiba.
Değil değil. Onunla alakası yok. Onunla çünkü sen her topu attığında 10 santim kadar ilerliyor atın ve
her topu attığımda değil. Ben atıyorum, örnek vereyim, veriyorum. 3 numaraya soktum. 3 birim, birim ilerliyor. 9'a soktum, 9 birim
çok
ilerliyor.
Çok kişi oynuyor değil mi senin bu bahsettiğin oyunu?
Tabii canım, 10 at vardı. 10 kişi birden atıyor.
Peki,
ve...
Peki bunun üzerinden bahis dönüyor muydu o zamanlar?
Hayır, para yatırıyorsun. Galip olan sigara alıyordu.
Ha, bir de bu oynanırken bir de...
Ama sen buna bahis yapar ya, bu öyle hani, bir sektöre yol açabilir.
Çünkü hatırladığım kadarıyla bu düzenek bayağı büyük bir şeydi. Hani
birinci çok, ama ödül alıyor diye.
Çok fazla yani. İnsanın...
Bir sigara alıyordu bizim Luna Park'ta.
Çok fazla insanın izlemesine olanak verecek kadar. Hani atlar kocaman kocaman da o zaman.
Tabii tabii kocaman.
Ekmek kadar atlardan bahsediyoruz
bildiğin
burada.
Bildiğin böyle sahne var gibiydi, evet, o karşıdan.
Ya benim hatırladığım kadarıyla burada insanlar oynarken bir de oyuna direkt birincil elden dahil olmayan insanlar da ufak bahislere giriyordu.
Şimdi ben bunu gördüğümde, şahit olduğumda, küçük bir çocuk olduğum için ve kazanana sigara verdiklerini gördüğüm için ben ödülün o olduğunu düşünüyorum. Ama arka tarafta adamlar bahis döndürüyorsa ki İzmir Luna Park'ında olduğunu çok...
Yalnızca sigara için o girilecek organizasyon değil.
Benim orada aklımda kalan bir de amca vardı. Mikrofonu ağzına sokardı resmen. Yarışı sunardı. Tam hipodrom, yani o yat yaşına diye garip garip sesler çıkardı.
Bence sunardı. Anlatıcı varsa kesin bahis var o işin.
Bu arada Nintendo bunu yapacağını onu yapsaymış.
O çok güzel bir oyundu. Çok eğlenceli bir oyundu.
Ama yani bu İzmir Luna Park'ında başarılı olmuş bir alet.
Ama bence bu her türlü gideri olan bir oyun ya.
Evet evet,
kötü
güzel
bir oyun
oyundu. Yani
Japonların
şimdi
bit
pazarında
olan...
görsem alırım yani.
Basit
böyle
anlaşılır.
2'ye 5 eve koyacaksın değil mi?
Abi abartmayayım da yani şu karşımdaki duvarın 3'te 2'si kadar.
Tabii canım. Sahnesi. Çok büyük bir şeydi.
Neyse boş ver.
Ama ya bırak Nintendo'yu, atlar ne biçim daha abicim.
Of ne gidiyor. Atları bırakıyoruz değil mi? Tamam. Atı bıraktım. İşte bu atlardan yüzü gülmeyen Nintendo 1979 yılında yeni bir arcade oyunu geliştiriyor. Adı Radarscope. İngilizce okunuşu Radarscope diyeceğiz ama biz bölümün ilerleyen noktalarında, çünkü ne kadar uğraşsam da Radarscope diyorum kendisine. Japonya'da büyük bir başarı yakalıyor arkadaşlar. İkinci girişimleri sektördeki. Tabii bu 75'te EVR, 79'da Radarscope diyoruz ya. Hı hı. Bunun arasında, ikisinin arasında başka arcade sektöründe girişimleri de oluyor Nintendo'nun, ama bunları hep ortaklıklarla ve başka markalar altında yapıyor. Ve Radarscope'a geldiklerinde bayağı bir yol kat etmiş oluyorlar o yüzden.
Radarscope dediğimiz alet de ilk cihaz gibi elektromekanik bir şey değil. Tamamen ekran üzerinden oynanan bildiğimiz arcade form faktöründe bir cihaz.
Aynen, bildiğiniz kabin var. Önünde dikiliyorsunuz, parayı atıyorsunuz ve bir uzay mekiğini kontrol ederek düşmanları vuruyorsunuz.
Hatta kabini görseniz biraz tanıdık bile gelebilir size.
Evet, bu kabinin ilerleyen yıllarda, birkaç yıl içerisinde hatta önemini göreceğiz. Bu arada hani oyunun daha iyi tarif etmek gerekirse neye benziyor? Galaga. Yok, Galaxian'a daha çok benziyor değil,
evet,
mi? Perspektifli bir Galaxian'a benziyor. Bu Star Wars yazıları gibi dizilmiş, hı hı, uzaylılar var. Bizim de uzay gemimiz alt tarafta, bize yakın kısımda. Bunları yukarıdan gelirken vuruyoruz. Aslında oyun mekaniği gayet güzel. Bence göze de çok hitap ediyor. Videolarına vesaire baktım. İşte onlar da böyle düşünüyorlar. Gayet güzel bizce. Japonya'da da belli bir başarı elde ettik diyorlar.
Bu arada Galaga veya Galaxian çıkmış mı daha önceden?
Tabii, hatta...
Kaç yıl, yani o yıllarda çıkmış. 79 yılında Galaga Galaxian çıkmıştı.
O zamana kadar olan bütün arcade oyunları uzay teması etrafında dönüyor diyebiliriz. Hatta insanlar bu uzaydan biraz da şişmiş bulunmaktalar.
Hmm. İşte onu şiştiklerini Radarscope'u sırtlanıp Amerika'ya gittiklerinde anlıyorlar.
Bu da mı gol? Amerika'da sınır kapısında.
Aynen. Yani şöyle diyelim, Nintendo başarılı olsa bile başarısız olabileceği yeri coğrafi konumu gidip buluyor diyebiliriz. Tabii sadece Radarscope'un başarısıyla olmuyor bu Amerika göçü bahsettiğimiz. Hı-hı. Amerika yollarını tutmak için bir de tabii Game Watch denen yeniliğin yapılması gerekiyor. 1980 yılına geldiklerinde Game Watch diye bir konsepti ortaya çıkartıyorlar.
Kim ortaya çıkartıyor?
Gunpei Yokoi.
Ey maşallah, ne abimizsin sen be.
Evet. Önemli bir arkadaş.
Evet, önemli bu, bir abim. Severiz kendisini.
Evine dönerken bu vatandaş trende, oldukça hızlı bir trende, bir tane çok sıkılmış iş adamının cebinden çıkarttığı cep hesap makinesinin rakamlarına rastgele basarak kendi kendine bir oyun uydurdu.
Ters leblebi yazıyor.
Boops yazıyormuş tersten. Kendi kendine bir oyun uydurduğunu görüyor ve Hım diyor. Ben de diyor aynı bu hesap makinesi gibi LCD ile çalışan oyunlu mu oyunlu bir şey yapsam bu adamlar sıkılıyor. Demek ki trende oynanacak bu diyor. Ve Gainman Watch'u yapıyor. Eve gidiyor yapıyor işte böyle.
Bu Gainman Watch.
Sabaha kadar bence sabahlıyor onu yapıyordur.
Oyun ve saat yani bu bildiğimiz elde oynanan resimleri falan gördüğümüz benim daha elime geçmedi hiç.
Getireyim çara.
Game Watch'lardan bahsediyorsa Watch ne alaka abi ya?
Çünkü hesap makinesiyle oynayan arkadaş bir iş adamı. Ve o zamanlarda bu video oyun cihazları henüz rüştünü ispatlamamış olduğu için başka şeyler de yapması gerekiyor. Hani al bunu oynarsın diye adama vermek yerine bak yeğenim saat bu ama eğlenceli saat.
He, yani adam cebinde.
Ceketinin cebinde.
Ceketinin cebinde Atari taşımıyor da. Tabii, saat taşıyor.
Saat taşıyor.
O saatte de oyun
yani. Alarmı falan da var yani mutlaka bir işine yarar bu diyor.
Anladım.
Böylelikle başarılı bir serinin ilk ürünü olan Ball ortaya çıkıyor.
Evet Nintendo Ball.
Tabii bu seri başarısından dolayı peş peşe bir sürü farklı versiyon üretiliyor.
Şu anda Super Smash Bros'ta oynadığınız Mr. Game & Watch karakterinde ilk gözüküşü bu The Ball oyunudur.
Peki yaklaşık kaç tane var bu Game & Watch'lardan?
Oo, zor soru. Çok var.
Çok var. Yani uzun süre Nintendo bildiğimiz dönemlerinde dahi o karakterlerle oyun üretmeye devam ediyor. Yani Mario'lu, Zelda'lı Game & Watch'larda mevcut.
Anladım. En yoğun olduğu dönem 80 ve 83 arası bir sürü model çıkıyor. Anladım, daha tamam. Sonra yavaşlıyor tabii sektör.
Hiç saymayalım yani onları.
Game & Watch üzerinde bile küçük bir mini bölüm yapabiliriz. Anladım. Yani o kadar çetrefilli konu. Anladım.
Aslında Game & Watch çok görsel bir durum olduğu için podcast'te gidecek bir konu değil. Çünkü versiyonların arasında çok az farklılıklar doğru. Var ve bunu göstermek lazım. Bunu şey yapsın, bizim arkadaşlardan biri yapsın. Çünkü bir sürü Game Watch koleksiyon alan eleman var tanıdığımız. Alsınlar kamerayı bir bölüm yapsınlar yani.
Çekiversinler çünkü biz Game Watch'ları alıp nereye gidiyoruz? Amerika'ya.
Evet Game Watch'tan ve bu Radar Scope'tan elde edilen başarıyla diyoruz ki artık Japonya bize küçük geliyor gidelim Amerika'ya diyoruz.
Amerika'ya ama gidiyoruz bakıyoruz arketçi olsak anca bu kadar oluruz. Arketi bırakıyoruz.
Hafriyat işine giriyoruz. Orada da bir dejavu yaşıyor. Tommy ile Bandai oyuncak sektöründe bunları tokatlıyor ya. Burada da Namco ile Atari.
Bu arada Namco ile Atari dedim. Lap diye girdim de hala Hiroshi mi var şirketin başında bu arada?
Tabii Hiroshi var.
Oh, hey, Hiroshi
Otelci.
Otelci Hiroshi. Namco'dan tokatı yedi. Devam edelim evet.
Otelci Hiroshi Namco'dan tokatı yedi. Bölüm dedim olsun mu?
Ama biz nasıl tokatladığını anlatmak için yola çıkıyoruz ya. Biraz şey olur. İşte sırtlanıp geldikleri Radar Scope bunların elinde patlıyor. Ve sadece ellerindeki stoğun 3'te 1'ini satabiliyorlar.
Hiç Nintendo'nun alışık olmadığı şeyler bunlar yani.
Yani arada diyorlar ki biz olduk piştik artık dedikleri anda burada da bir sert bir kayaya çarpıyorlar. Bunun da nedeni Namco'yla Atari dedik ya. Bir de az önce Durul'un ifade ettiği insanların artık çiv çiv uzay uzaylı oyunlardan biraz sıkılmış olması.
Bıktık artık yeter diyorlar.
Tabii Radar Scope az önce de ifade ettiğimiz gibi bu noktada bizim karşımıza yeniden doğarak çıkacak. Hadouken! Radar Scope'da dedik ya hani insanlar artık uzay çiv çiv bir şeylerden şiştiği için artık.
Evet.
Nintendo artık farklı bir şeyler ortaya koyması gerektiğini, oyunun içerisine empati duyulabilir kahramanlar koyması, yani en azından bir iki tane insan serpiştirmesi, bir kahraman koyması gerektiğini fark ediyor ve daha önce de yemek lisansını kullandığı temel reise yani Popeye'a yöneliyor. Oradan nedendir bilinmez Popeye bunlara hadi gülüm anca gidersin şeklinde postayı koyuyor.
Gerçek
ve
mi o adam?
Hangisi?
Temel reis.
Temel reis.
Bizzat.
He diyor sizi diyor kaba sakal yolladı diyor. Haydi anca gidersiniz anam deyip bunları yolluyor. Neyse.
Tabii abi o lisans ayrı o lisans ayrı. Adam
peki
niye her
şeyde peşkeşeceksin? Almaya... Bu lisansı almaya çalışırken bu herifler hali hazırda bir oyun geliştiriyorlar
evet,
mı?
Gunpei ve Miyamoto boş durmuyor bu arada.
Çok yetenekliler canım.
Aynen. Bizimkiler zaten Popeye'in lisansını almaya gitti. Biz de orada bir oyun çırpalım diyorlar. Bir oyunu geliştirmeye başlıyorlar. Fakat haberler kötü geldiği için geri herhalde diyorlar koca oyunu artık başladık. Yarısına geldik. Bunu çöpe atacak halimiz yok diyorlar. Ve kaba sakalın geçmesi gereken yere büyük bir maymun koyuyorlar. Temel reisi yerine Jumpman adında daha sonra karşımıza Mario olarak çıkacak kahramanı koyuyorlar. Ve Safinaz yerine de Pauline miydi abi bu Pauline. İlk prensesimizin adı?
Evet.
Kız arkadaşı temsil eden kişiyi koyuyorlar. Ve artık uzayda yaşanan bir savaş yerine kız arkadaşını kurtarmaya çalışan bir kahramanın hikayesini izliyor oluyoruz.
Kötü adamımız da Donkey Kong.
Evet, normalde o da kaba sakal olacakmış ama.
Peki abi, burada Jumpman aslında Mario.
Evet.
Evet.
Nintendo'nun daha sonraki çoğu oyununda Mario geçiyor. Yani teniste gidiyorsun, hakem oluyor. Golf'teki amca bilmiyorum benziyor mu bu?
NES'ten bahsediyorsun bu arada, Golf'teki amca derken.
Tabii evet. NES'ten bahsediyorum. Yani Nintendo'nun oyunlarında bu adamın Nintendo tarihinde bir şeyi var mı? Ya böyle bir adam var mı? Ya niye hep bunu kullanıyorlar?
Öyle bir adam var. Bu bahsettiğimiz radar skopların çürümeye terk edildiği deponun sahibi amca İtalyan bir dayı. İsmi de Mario. Hatta diyor ki...
İsmi de mi Mario adam?
İsmi Mario.
Oo.
Diyor ki yeğenim diyor bu ayın kirası gelmedi. Ben bu kabinleri atıyorum artık çöpe zaten. Eve sokmaz bunlar.
durun atmayın diyor. Nintendo'da biz onun içine daha maymun koyacaktık deyip...
Adını da senin adını vereceğiz diyorlar.
Maymuna.
Çok karıştı. Arkadaşlar şimdi maymunu bırakalım da şimdi bu gerçek mi Mario?
Evet, elemanlık. Bu işte hangarın sahibi dayının adı gerçekten Mario ve bunlara borcu var ve borcu bir şekilde affettirmek için bak sen bize bir kıyak yap biz de seni her türlü oyunumuzun baş kahramanı yapacağız, ismini koyacağız diye geçiştiriyorlar, pışpışlıyorlar adamı. Gerçekten de bu Mario ismini de veriyorlar bu adama.
Ondan sonra adamın torunları dövünüyor. Vay bir lisans almadık, vay bir lisans etmedik diye dövünüyorlar.
İşte radar skopumuz artık yavaş yavaş en azından Donkey Kong'ların ilk partisi radar skopun kabinlerine döşeniyor. Ve bu iş elle yapılıyor. Müdür, hademe kim varsa artık orada herkes bu işe kolları sıvayıp soyunuyor ve elle fabrika ortamı olmadan ilk Donkey Kong kabinleri o hangarda üretiliyor. Bu çok büyük bir başarı yakaladığı için, çok kısa bir sürede sattığı için hemen fabrikaya yeşil ışık yakılıyor ve hızlı bir şekilde üretimine başlanıyor.
Ve artık diyoruz ki tamam şeyden bir yerlerden patlıyoruz Donkey Kong'u yaptık artık rahatız diyoruz herhalde.
Evet, biraz aslında öyle bir durum var.
Hangi yıldayız?
Donkey Kong'un çıktığı 1981 yılı. 81. Yani artık Nintendo'nun Nintendo olduğu zaman aslında bu. 74'te Magnavox Odyssey ile oyun piyasasına giren Nintendo 77'deki Color TV Game ile ilk kendi üretim adımlarını atıp 81'de ancak bu sektörde kendini kanıtlıyor ve artık oldu diyebiliyoruz. Tabii Nintendo'nun bitinin kanlandığını gören Universal Studios burada kardeşim sen bir dur biz bu maymunu bir yerden tanıyoruz diyor. Bizim maymunumuzu çaldınız lan diyorlar. Ve Donkey Kong'un hem ismindeki hem de karakterin özelliklerinin benzemesinden dolayı neydi abi?
King Kong'a
olan benzerliğinden dolayı King Kong bizimdir, bizim kalacak şeklinde
kız
bir dava açıyorlar.
Kız kaçıran iri goril teması.
Aynen. Temasından yola çıkarak bütün kız kaçıran iri goriller King Kong'dur.
Donkey Kong'da
bir King Kong'dur diyor. Ve
haklı değil mi adamlar? Abi yani aslında King Kong temasından çıkmıştır o yani.
Ama işte
geniş bir açıyla tüme varmışlar.
Şurada bir haksızlık var. Şöyle bir hak iddia demiyorlar daha doğrusu. Daha önceki bir davada King Kong'un anonim bir karakter olduğu anladım. Ortaya çıkıyor ve buna karar veriliyor. Universal Studios'a da diyorlar ki böyle böyle eskiden alınmış bir karar var. Biz bunu emsal gösteriyoruz ve King Kong'un da kimseye ait olmadığını savunuyoruz diyorlar. Bunların başında da bu avukatlar ordusunun başında da John Kirby var. Bu davayı kazanan avukatları kastediyorum.
O Kirby'ye de parayı veremedik sana davayı kazandın. Senin adına da bir oyun yapalım Kirby yapalım diye şeyi yapıyorlar.
Seni de pembe yuvarlak uçan bir top yapalım.
Hesabı kapatıyorlar.
Artık burada zenginler abi vermişlerdir parayı. Bir de oyun yapmışlardır yani.
Hadouken! Yani aslında burada Gunpei Yokoi Nintendo için çok ağır yüklerin altına giriyor ve şirketin nefes aldırıyor. Yani Game & Watch'ları tasarlıyor. İşte bu arcade'lerde tasarımlar yapıyor. Bir anlamda lokomotifi oluyor şirketin.
Aynen, tasarımsal anlamda dahi diyebiliriz adama. Hatta Durul'un çok sevdiği bir icat var kolunda da. Dövmesi var. D-pad yani directional pad ki ben bunu uzun süre digital pad diyebiliyordum. 1982 yılında ilk yine Donkey Kong'un Game Watch'unda çıkıyor piyasaya. Ve yıllar sonra teknoloji ve mühendislik emisi kazanıyor.
Hala sonuçta günümüzde bütün şeylerde oyun oyun kollarında falan, yani türevleri olsa da hepsi artı şeklinde olmasa da hala kullanılan evet. tutmuş bir tasarım. Onu da yani anlamıyorum. Şey, NES'lerin falan D-pad'i çok iyidir. Öyle D-pad yapmıyorlar yani. Hani onu yapmaya çalışıyorlar, bunu yap. Harbi bir tane artı koyacaksın oraya ya. Koydurver yani onu.
Aslında o artıyı koymak o kadar basit değil. Çünkü bu D-pad'in tasarımı patentle korunuyor Nintendo'ya ait olarak.
Yani tamam, ben patent olsam vermezdim. Doğru yapmış adamlar.
Yani birazcık değiştirdiğin zaman da sıkıntı olmuyor ama yani... Mesela PlayStation 2'nin yön tuşlarına baktığın zaman artı içeriden devam ediyor.
Alt taraftan baktığın zaman NES'in D-pad'ine oldukça benzeyen bir tasarım var. Yukarıdan bunun tuşları birbirinden ayırarak daha farklı bir görüntü sergilemişler. Ama çalışma prensibi olarak da Nintendo'nun D-pad'ine en yaklaşan D-pad, PlayStation'ın alışkın olduğumuz, hala PlayStation 4'te dahi kullandığı D-pad'tir. Hani Xbox'ın falan D-pad'lerine bakacağımız zaman ya da diğer cihazların, sanıyorum bu patentten dolayı daha farklı yollara gidip çok da verimli olmayan şeyler kullanıyorlar.
Evet, PlayStation'da neden ona yakın olduğu herhalde birazdan geleceğimiz konuda anlatırız yani.
PlayStation'da onda. En iyi ikinci alternatifi kapmış. Üçüncü olan dona kalmış gibi bir durum var.
Muhtemel.
Muhtemelen. Arcade'de bunları yapıyoruz. Donkey Kong patladı etti. 83 yılında ne yapıyoruz? Famicom piyasaya giriyor.
Evet, artık dedik ya 81'de Nintendo Nintendo oldu diye. Artık Nintendo'nun bizim en iyi bildiğimiz, en yakından takip ettiğimiz, tanıdığımız yüzü bu noktada ortaya çıkıyor. Çünkü hepimiz Famiclone nesliyiz. Yani bu Famicom'ların.
Evet, aslında şeyde bizim Atari diye oynadığımız 90'larda. Evet,
televizyon Atari'si.
Televizyon Atari'si diye oynadığımız, böyle kaset taktığımız, kartuş taktığımız şeyler. Bu Famicom dediğimiz cihazın klonları.
Aynen.
Bunun harbisi Famicom adıyla Japonya'da 1983 yılında çıkıyor.
Evet, bu noktada da hani bir iş bir kere de olmaz mı kardeşim şeklinde ya bunların işleri. İlk 500 bin ürün sanırım hatalı çıkıyor abi piyasadan. Hı-hı. Ve bunları geri toplatıp büyük bir zarar ediyorlar.
Anladım.
İlk etapta, ama uzun vadede başarıları gittikçe sağlamlaşıyor.
Bu Famicom şeyde çıkıyor sadece değil mi? Japonya'da.
En azından Famicom adıyla.
Famicom adıyla.
1983 yılında Japonya'da çıkıyor ve 1985 yılına kadar Japonya'dan dışarıya çıkmıyor.
Daha sonra Amerika'ya mı gidiyor?
Amerika'ya ve diğer ülkelere gidiyor. Amerika'dan başlamak üzere.
Amerika'dan başlamak üzere. Ya ben Famicom'un tipini daha çok seviyorum şeyden. NES'e ziyade, NES'e ziyade. Böyle daha şirin, daha oyuncak gibi. Amerika'da sürdükleri NES böyle kütük gibi, video player'e benzeyen, bana göre daha sevimsiz bir cihaz.
Öyle olması gerekiyordu ondan. 83 yılında Japonya'da Famicom çıktı dedik. 83 yılında Amerika'ya baktığımız zaman da orada insanlar video oyun konsolu yakıyorlar. Pitchfork'larla üstüne yürüyorlar. Allah kahretmesin bu ne diye.
Cadı avı başlamış orada.
Video game crash dediğimiz zımbırtı var o
sokakta
esnada.
Sokakta çevirdikleri video oyun konsollarını dövüyorlar.
Tabii komşu falan istemiyorlar bunlar. Evet. Çok büyük sıkıntılar var.
Köpekler ve oyun konsolları giremez yazıyor her yerde.
Atari'nin yaptığı bazı tutarsızlıklar, sorumsuzluklardan dolayı bu yaşanıyor. 85 yılında da aslında Nintendo NES'i piyasaya çıkartarak en azından Amerika'yı bu video oyun mevzusunda diriltiyor diyebiliriz buna. Ama nasıl diriltiyor? İnsanlar gerçekten de bu oyun konsolu mevzusundan ümidini kestiği, tiksindiği için işte Nintendo senin bahsettiğin gibi, abi bak bu oyun konsolu değil, VHS player gibi bir şey bu, bak kartuşlara bak, kocaman kocaman içine kaktırıyorsun falan diyor. Hatta diyor bu video oyun konsolu değil, bu oyuncaktır, bu oyuncak diyor. Yanına da robot koyuyor bir tane, Rob diye.
Hı hı.
Ve pazarlama stratejisini değiştiriyor. İşte oyuncakçılarda satıyor bunu. İşte Gyromite denilen oyunla bundle ettiği bir paketi var. Ve bu şekilde de insanların evine girip mevzuyu diriltiyor diyebiliriz kısaca.
Abi şimdi yaşımız oldu 30 artı. Burada hala video oyunu oynuyoruz. Birbirimizi böyle rekabete giriyoruz falan. Peki 1983 yılında niye insanlar bu kadar eğlenceli bir şeyi böyle yakıyor, kırıyor, atıyor, kimse evinde istemiyor?
Çünkü o zaman şimdi olduğu gibi oturmuş bir sistem yok. Atari ikinci nesil oyun konsolunu, daha doğrusu en popüler ikinci nesil oyun konsolunu piyasaya verdiği zaman bu insanlar deniyor her şeyi. Nasıl oyun yapsak, ne yapsak diye. Ve Atari hiçbir şekilde bu çıkan oyunları denetleyemediği için teknik olarak da donanımdan ötürü önüne gelen paldır küldür oyun çıkartmaya başlıyor.
Ve şirket içerisinde de mesela tatil dönemleri yaklaştığında, ulan biz oyun yapmadık ya çabuk oyun yetiştirin, oyun yetiştirin diye de kendi içerisinde saçma bir yönetim uyguluyor.
Ha, çünkü tatil zamanı geleceğini bilmiyorlarmış. Aynen. Devlet açıklamış yarın tatil
yani
çünkü.
Bu üçüncü parti oyunların çok dandik olmasını bir şekilde insanlar kabul ediyor. Ama bu boktan oyunları bizzat Atari ürettiği zaman, Cengiz'in söylediği gibi, aha yılbaşı geliyor, çabuk işte Pac-Man'i ver gitsin, E.T.'yi abi hazır değil daha bunlar, yahu yapıştır bak diye.
Tatil geldi, ne zaman satacağız tatilde satmasak?
Ne zaman satacağız? Aynen öyle. Ve atıyorum işte 500 bin tane Atari satıldıysa 1 milyon tane E.T. bas bir şekilde satarız biz bunları ikişer ikişer diye. Saçmalayarak insanları tiksindiriyorlar bu mevzudan ve bu sanıyorum ki en çok geriye iade edilme rekoru bu iki kartuşta, Pac-Man ve E.T.'de.
O zaman bende Pac-Man var abi. O çok değerli midir satarsan?
Şeyde bu Atari'nin meşhur landfill'inden çıkan itiler birazcık değerli ama seninkinin çok değerli olduğunu zannetmiyorum.
Niye? Gomerik.
Gomerik çıkaracak.
Bu arada bu bütün oyun piyasasının batmasını da tabii bu iki oyuna mal etmek çok mantıklı bir şey değil. Bunlar elbette ki büyük olaylar zincirleri sonucunda oluyor ama şu an popüler medyada da bu olaydan en çok nasibini alan iki oyun Pac-Man ve E.T.'dir.
Tabii müşteri söğüşleme temalı bir satış stratejisi belirlerse.
Tabii birebir o şekilde. Budur.
Bir de iki Atari oyunu parasına satılan Pong klonları var abi. Bu Pong klonları da ta 77'de piyasaya çıkıp, yani daha eskisi de var. Az önce söylediğimiz Magnavox Odyssey'de bir Pong makinesi aslında ama her yerde mantar gibi çıkmaya başlamalarını kastediyorum. Bir sürü farklı tasarımda çıkıyor ortaya. İnsanlar her seferinde bu sefer değişik bir oyun acaba, belki de bu sefer çok eğleneceğiz kim bilir şeklinde cihazları almaya başlıyorlar. Evet, ve her geliyorum. Seferinde patlıyor.
Çubukların evet, dansı.
Bir bakıyorum Pong. Yine mi Pong?
Öyle değil, böyle Pong şeklinde. Bu Pong başka Pong diye hep pazarlanıyor ve insanlar artık bay geliyor.
Aslında o zaman Nintendo'da baya gözünü karartmış yani. Hani paldır küldür gözünü karartarak giriyor.
Gözünü karartmaktan ziyade aslında Japonya'da hali hazırda başarılı olmuş bir cihaz var. Ve Japonya'da aslında baktığımız zaman olgunluğunu yaşayan bir cihaz var. Amerika'da ilk çıktığı zaman bundle oyun Super Mario Bros. Ve Duck Hunt. Yani Famicom'un ilk oyunlarına baktığımız zaman çok basit arcade tipi oyunlar vardır. O yüzden ben hep şey derim, Nintendo NES iki nesil birden yaşamış bir konsoldur. İlk nesil olarak kabul ettiğim Famicom zamanındaki oyunlarla işte Amerika'da en son 87-90 yılında çıkmış işte Ninja Gaiden, Kirby tarzı oyunlar arasında çok büyük uçurum vardır bence.
Bir de bundle'dan bahsettin. Bunun 3 bundle'ı vardı galiba değil mi?
3 satış paketi vardı. Aha. Bir action paketi vardı. Bunun içinde 2 tane controller, NES Zapper ve sistemin kendisi var. Robotlu olan paket neydi Cengiz?
Deluxe.
Ha, Deluxe paketi Deluxe. Var.
Bunun Zipper'lı için olan da Duck Hunt mı geliyordu?
Hiç? Mario ve Duck Hunt var. Deluxe sette Gyromite, Mario Duck Hunt ve işte her zamanki işte iki kol ve Zipper var. Bir de gariban versiyonu var. Bir tane kol, bir tane NES, bir tane de sade Mario Bros oyunu.
Standart paket mi?
Tabii bu arada bu NES'in ilk piyasaya çıktığı dönemde. Dönem dönem oyunların lansmanından sonra vesaire farklı farklı paketler çıkıyor ortaya. Yani bu sadece Deluxe, Control Deck vesaire. Tabii. İlk etapta bunlar.
Rob'un ne kadar yalan bir şey olduğunu gördükten sonra bir daha hiç kimseye satamıyorlar ona.
Ama Rob çok güzel bir şey değil mi ya? Yalan da olsa güzel değil mi yani?
Tipi çok güzel. Yalandan da olsa.
Yani hani yalan da olsa güzel bir oyuncak o ya.
Robot seviyoruz
çok ya. Çok güzel bir robot ama hani o gerçekten Gyromite'ı Rob'la oynamaya kalkarsan ne kadar büyük işkence olduğunu Angry Video Game Nerd'ün videosunda görüyoruz.
Bir de yani çok güzel bir robot diyorum da arada $1000 oynatıyorsa o kadar da güzel olmayabilir yani. Hani tabii orada fiyat da işin içine giriyor. Şey de var. Bu değişik aksesuarlardan Rob'dan bahsettik. Oynaması ızdırap. Power Glove'a ne diyeceksin abi?
Power Glove
daha sonra çıkmış.
Bayağı sonra çıkmış bir şey. Bu garip Nintendo aksesuarları Power Pad gene uygulamada çok güzel olmayan cihazlardan.
Power Glove da ama çok güzel bir aksesuar değil mi? Giyiyorum buraya falan böyle.
Fikir olarak, görünüş olarak tabii değişik.
Power Glove'un da aslında çok uzun bir lisanslama ve satış hikayesi vardı. Onu da bir ara girebiliriz. O da aslında oyun konsolunda kullanılmak için üretilmemiş bir teknoloji. Satılacak yer arıyor bir firma ve Nintendo bunu her zaman yapıyor. Aga biz bundan oyun yaparız deyip bir şekilde satın alıp uygulayamıyorlar.
Uygulayamıyorlar. O yüzden uygulayamadıkları için çok satamıyorlar. O yüzden de çok değerli. Peki ki abi Atari ve Atari gibi firmaların yol açtığı bu krizden NES'le beraber, Nintendo ile beraber çıkılıyor diyor. Yani bir tane Mario koydu, bir tane Duck Hunt koydu, Rob koydu, öyle mi çıktılar? Oyuncuyu çekmek için ne yaptı ya da piyasayı düzeltmek için ne yaptı ki bu adamlar?
Öncelikle abi ilk yaptıkları şey kendilerine bir üretim standardı belirlemek ve kendilerine oyun üretecek herkese bu standardı bir sözleşme şeklinde imzalatmak oluyor. Bu sayede oyunların belli bir kalitede ve aceleye gelmemiş oyunlar olmasını sağlamayı hedefliyor ve büyük anlamda da bunu yapabiliyor. Tabii bunun dışında bir de third party dediğimiz, yani Nintendo ve Nintendo'ya ait kuruluşlar dışında oyun üreten firmaların da çok sayıda olması var. Bu firmalara hem koyduğu kuralları kabul ettiriyor ve hem de kendinden başkası için oyun yapmamalarını sağlıyor.
Hmm.
Hem odaklarını sabit tutuyor hem de kalitelerini belli bir seviyenin üstünde tutmuş oluyor. En azından bunu hedefliyor. Bu tabii uzun vadede geliştirmecileri, yani bu third party dediğimiz üçüncü parti geliştiricileri bezdiren bir uygulama haline de gelebiliyor.
Ama yani bir yandan da bazı şeylerde katı olması gerekiyor. Yani hani ortalığı toplaması için masayı yumruğunu vurması, devrim yapması gerekiyor. Bana ilginç gelen bu devrimi yapacak adamın şeye yeni girmiş bir firma olması. Sektörü yeni girmiş bir firma, yeni giriyor ve yumruğu vuruyor. Aga ben bunları koydum, hepimiz böyle çalışacağız, hep beraber bu işten çıkacağız demesi.
Çok oturmuş bir sistem olmadığı için mantıklı bir şey aslında. Hani şu anda hiç olmayan bir firma gelip de video oyun konsolunda ahkam kesmeye kalksa millet tabii mabadıyla gülecek. Ama o zaman piyasayı kurtarma vaadiyle evet, girdiği için çok makul, kabul edilebilir fırsat.
Superman gibi geliyor.
Çünkü hani ben kurtarıyorum ve böyle bir şey olacak. Ben kurtarmazsam böyle bir piyasa yok.
Aa, piyasa doğru. Ölmüş bir piyasayı tekrar diriltiyor adamlar.
Ya aslında özet olarak şöyle diyor. Top benim, kuralları ben koyarım gibi bir durumda.
Ve onun kuralında oynamayanı evet, oynatmıyor. Peki kaç tane oyun yapabiliyor firmalar? Onda da bir sınırlama vardı galiba değil mi yılda?
Senede 3 müydü 5 miydi o tarzda bir oyun yani yapmalarına çok izin veriyor. Hani daha kaliteli oyunlar üretilmesi adına.
Abi çok şey değil mi? Makul değil mi? Çok az bir rakam değil mi? Çünkü o zaman da şimdiki gibi 2 sene 3 sene sürmüyor bir oyun geliştirmesi. Çok daha kısa sürede oyunlar geliştiriliyor.
Yani makul bulmayan Konami firması işte Palcom Software, Ultra Games gibi daha alt bölümler, şirketleri açıp işte hepsine beşer beşer oyunlar yaptırmış. Ama aslına bakacak olursak 5 tane oyun, yani Capcom bile 5 oyunla yetindi değil mi? Abi bildiğin kadarıyla.
Şöyle bir şey var. Hani 5'ten de daha az diyebiliyorum ben. Aha. Hatta bu sayıyı. Asıl sıkıntı şurada. Düşünün hani ben Konami'yim, bir oyun yapıyorum. Harika bir oyun. Ben bundan kaç tane NES varsa o kadar satarım diyorum. Nintendo da şey diyor mesela. Hayır, sen diyor 100 bin tane yapacaksın.
Hmm.
Sen diyor şu kadar. Neden? Çünkü elimde bu kadar bölge çipi var. Elimde bu kadar korsan koruma çipi var. Size o kadar bölüştürebiliyorum.
Hmm.
Çünkü her şeyi benden almak zorundasınız. Ben size bu çipin tarifini vermem, siz de bunu üretemezsiniz diyor.
Hmm.
Bu noktada da bir kısıt.
Tengen de nah diyor.
Tengen tabii
çok sonra.
Çok acayip bir, onun hikayesi biraz daha detaylı. Bununla ilgili videomu kanalımda bulabilirsiniz.
Evet, o güzel detaylı bir videoydu. Ben de daha önce o Tengen kartuşlarını bilmiyordum, görmemiştim.
Abi şey zaten bir de o kısaltılmış hali hikayenin. Game of Thrones gibi ya o hikaye. Yemin ediyorum çok entrika var.
Atari'de koruma çipi falan da yok yani böyle bir şeylere.
Hiçbir şey koruma çipinden ziyade senin evde oturup kendi kendine bir Atari 2600 yapmanı engelleyebilecek herhangi bir custom çip yok içinde.
Tabii canım, cornflakslerin şunların bunların yanında bir ton garip garip şeyler.
Ha, oyun değil, konsol sisteminden bahsediyorum. Hani ya. Coleco Atari 2600 oyunu çalıştıran bir kendi sistemin üzerinde bir şey yapıyor. Add-on yapıyor, bir ek cihaz yapıyor. Atari buna dava açmaya kalkıyor ve kaybediyor. Diyor ki dayı bunun içinde özel bir şey yok. Bunu ben de yaparım diyor yani. Oyunlarda herhangi bir koruma yok. Zaten şey değil, hani senin oyun yapıyor olman için gidip Atari'den izin almana gerek yok. Evde yapıp da senin dediğin gibi köpek mamasının yanında oyunu verebiliyorsun. Yıllar sonra da 500 bin dolar mı ediyor oyun?
En pahalı oyunlardan biri o. Köpek mamasının mı ne yanında gelen evet, oyun.
Nintendo olarak 85 yılında Amerika'ya ayak bastık. NES'i getirdik. Bununla beraber piyasayı canlandırdık. Amerikan oyun piyasasını kurtardık. O zaman isterseniz burada bir virgül koyalım. Çünkü çok daha fazla konuşacağımız şeyler var. Program çok uzayacak. Önümüzdeki bölümde el konsollarına Game Boy'a geçelim ve Super Nintendo'ya geçerek devam edelim isterseniz. Sizin söyleyeceğiniz başka bir şey var mı NES hakkında?
Yok.
Benim de yok.
O zaman yeni bölümde görüşmek üzere. Hepinize bay bay.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz. Bay bay.
eniştesinden çok ağır küfürler yiyen Gunpei Yokoi.